أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Peygamberimiz Aleyhisselam'ı ve yakınlarını daha yakından tanımak, yakınlarıyla yakın ilişkilerini ona yakın olarak inceleyerek yakınlarımıza yansıtmak arzusuyla hazırlayıp sunduğumuz yeni bir Gül Sohbetleri programıyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlayarak yine bugünkü dersimle başlamak istiyorum. Bildiğiniz gibi Resulullah Aleyhisselam'ın hısımları olan annelerimizi ve anne tarafından yakınlarını Hazreti Hafsa annemizi hep beraber görmeye çalışıyoruz. 5 bölüm yaptık. 6. bölümüyle Hafsa annemiz inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Bildiğiniz gibi Hazreti Hafsa radıyallahu anh annemiz diğer annelerimiz gibi Peygamberimiz Aleyhisselam ile çok güzel ve çok anlamlı günler geçirdi. Her şeyden önce bu güzel ve anlamlı olması için güzel ve anlamlı olan şeylere öncelik vermek gerekiyor ki bir güzellikle güzelleşelim, güzel işleri güzelliğine uygun bir güzellikte yaşamış olalım. Yani Allah ve Resulüne itaat, Kur'an ve sünnete sımsıkı sarılmak onun en güzel özelliği idi. Allah ve Resulüne itaat, Kur'an ve sünnete sımsıkı sarılmak onun en güzel özelliği idi. Aynı zamanda Allah ve Resulüne itaat, Kur'an ve sünnete sarılmak ile huzur bulurdu. Ve huzurun kaynağının ancak bu şekilde olacağını da ifade ederdi. Kim ki sıkıldı, efendim, sıkıntıya düştü, manen bazı zorluklar yaşıyorsa Kur'an'a sarılsın, onu okusun, tefekkür etsin, amel etsin der ve onu kendisi bizzat hayatına geçirirdi. Yine biliyorsunuz ibadete çok düşkündü. Diğer annelerimizde olduğu gibi Hazreti Hafsa annemizde. Çokça nafile namaz kılar ve yine çokça nafile oruç tutardı. Geçen derslerimizde görmüştük, bir problem yüzünden boşanma hadisesi olmasa bile öyle bir ifade, öyle bir anlayış, öyle bir sanki davranış ortaya çıkıyor ve Resulullah Aleyhisselam Hafsa annemizi artık boşayacağını ifade mi ediyor, onu hissettiriyor. Nasıl oluyorsa Allah Teala Cebrail Aleyhisselam'ı gönderiyor ve Hafsa annemiz için, bunu daha önce görmüştük, buradan bir yere geleceğim ben. Efendim buyuruyor ki, o senin hem dünyada hem cennette eşindir, onu boşama. Ama bu arada Hafsa, çok çok gece namazı kılan, teheccüd kılan, çokça nafile oruç tutan biridir diyor Hazreti Cebrail. Şimdi sonuçta Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hanımı bu, bizim de annemiz. Resulullah Aleyhisselam onun çokça namaz kıldığını, efendim çokça nafile oruç tuttuğunu bilmiyor mu? Biliyor. Ancak şunun için bunu tekrarlamak durumunda kaldım. Çokça nafile namaz kılar ve yine çokça nafile oruç tutardı. Özellikle gece namazı teheccüdlerini uzun uzun kılardı rivayetleri var. Efendim biliyorsunuz Aleyhisselam'ın çok hanımı var. Bunları belli bir sıraya koymuş, yanlarında belli bir sırayla aleyhisselam kalıyor. Hazreti Hafsa annemiz Resulullah aleyhisselamın sırası kendisine geldiği zaman, kendisiyle kaldığında, efendim yanımda aleyhisselam vardır, ben bütün gecemi, bütün gündüzümü, bütün her şeyimle ona hizmet edeyim, onun yanında bulunayım, efendim karşılıklı madden manen istifade noktasında hassas duruş sergileme adına neyi görüyoruz? Resulullah Aleyhisselam'ın hep yanında görüyoruz. Yani adeta yanında peygamber olduğunda peygamberimizle beraberlik nafile oruç gibi, nafile namaz gibi, belki ondan çok daha sevap olacağından öyle anlaşılıyor ki sevgili annemiz Resulullah Aleyhisselam yanındayken çok fazla gece namazı kılmıyor ve nafile oruç da tutmuyor efendim. Biz olsak ne yaparız? Öyle büyük birisi gelince işte onun yanında akşam namazı kıldığımızda evvabinleri iki kılıyorsak dört kılarız değil mi efendim? Altı kılarız, huşuyla kılarız, yavaş kılarız. Allah bizi ıslah etsin. Başkalarının yanında böyle yapıyoruz biz. Oysa annemiz bunu Allah ile beraberlikte bunları yapıyor. Peygamberimiz aleyhisselam yanına geldiğinde bazı nafileleri terk ediyor. İşte bu İslam hukukunda delil diye alınmış. Kocası yanındayken hanımın efendim nafile oruç tutması, nafile namaz kılması ile kocasına hizmeti sevap noktasında hükmen kocasına hizmetin daha sevap olacağı, kocasıyla beraberliğin daha sevap olacağı işte Hazreti Hafsa annemizin bu davranışlarından çıkarılmış çok güzel bir örnek. Tabii aleyhisselam kendisine Allah tarafından Hazreti Cebrail gönderildiğinde Hazreti Hafsa annemizin çok gece namazı kıldığı, efendim teheccüdler kıldığı, uzun uzun Kur'an okuduğu namazlarında gündüzleri sıcak da olsa havalar nafile oruç tuttuğu, bu bizzat Allah tarafından bir melek yani vahiy meleği gönderilerek Peygamberimiz aleyhisselama söyleniyor. Ve aleyhisselam onun bu yolunu öğrenince elbette ki sevgisi, muhabbeti artıyor. O yüzden bütün kaynaklarımız Hazreti Hafsa annemiz için çok nafile namaz kılar ve yine çokça nafile oruç tutardı ifadesini beyan ederler. Elbette ki şöyle anlaşılmayacak bu. Diğer annelerimiz çokça nafile namaz kılmıyor mu, oruç tutmuyor mu? Hangi anneyi görürsek bu özellikleri her birinde ayrı ayrı görürüz efendim. Şu anda Hafsa annemizi gördüğümüz için ona has olarak bunu ifade etmiş oluyoruz. Efendim onun hayatı da diğer annelerimiz gibi sadece yeteri kadar şeylerle yetinerek geçmiştir. Yeteri kadar şeylerle. Ben bu ifadenin altını çizmek istiyorum. Bazen annelerimizi anlatırken, Resulullah'ı anlatırken, sahabe-i kiramı anlatırken hiçbir şeyleri yoktu ifadesini sevmiyorum. O yüzden yeteri kadar eşyaları vardı diye ifade kullanıyorum. Yani o döneme göre ne fakir ne zengin evi götürebilecek tas tabak eşya, mutfak eşyası vesaire kullanım eşyaları var. Ancak işte bazen böyle ayrıntılara indiğimiz zaman mesela yatak olarak kullandığı bir şiltesi vardı diyor. Efendim bir de onun üzerine örttüğü örtüsü vardı. Şiltenin üzerine yani yatağın üzerine yatıp örtüyü üzerine çekerlerdi diye ifade kullanılır. Bu ifade bazılarınca yokluk anlamında kullanılır maalesef. Şimdi şilte üzerine yatılıyor. Yani o gün yatak öyledir. Bölge zaten sıcak ve üzerine ince bir örtü alıyorlar. Ama şunu atlamamak lazım. Ellerine geçtiğini infak ettikleri için evlerinde pek fazla ekmek, yiyecek bulunmazdı. Pek fazla içmek için bir şeyler bulunmazdı. Şimdi yani yok anlamına gelmiyor bu. Yani bizim gibi onlar saklamıyorlar. Hemen infak ediyorlar. Biz işte diyelim koca bir tane bidon suyumuz varsa peki biter bir tane daha alalım diyoruz. Ben almayınız demiyorum. Alınız ayrı bir olay. Ancak yani iki bidon suyu diyelim olsun bunların. Efendim birini hemen komşuya veriyorlar. Dolayısıyla gidiyorsunuz, bir bidon suyu vardı sadece. İki tane suyu yoktu ifadesi kullandığınızda bir şey yok anlamına geliyor. Şimdi verdiği için yok. Dolayısıyla annemiz, bilhassa daha önceki derslerde gördüğümüz Hazreti Peygamber'le daha bir muhabbet kurmak, daha yakın olmak için Hazreti Ayşe annemizle, efendim Hazreti Zeynep binti Cahş annemizle, Hazreti Ummu Seleme annemizle böyle birleşip Resulullah Aleyhisselam'a bazı şakalar yaparlardı. Bu şakalar bazen de üzücü, kırıcı olabiliyordu ki birinde Aleyhisselam üzülmüştü, kırılmıştı. Bunu düzeltmek için çok gayret göstermişlerdi. İşte orada da görüyoruz ki Hafsa annemiz diğer annelerimizle de güzel bir geçim içinde. Az önce ifade ettiğim gibi ellerine geçeni infak ettikleri için ellerinde pek bir şey bulunmazdı. Ancak hallerinden şikayetçi olmazlardı. Peygamberimiz Aleyhisselam'a son derece bağlıydı. Sadakat sahibiydi. Muhabbetle bağlıydı üstelik yani. O kadar ki kendisine hediye edilen yiyecek, içecek şeyleri ne kadar aç olursa olsun onları yemez, onları içmez, bekler. Peygamberimiz Aleyhisselam gelir, ona ikram eder, onunla beraber yerlerdi. Ve Resulullah Aleyhisselam ile beraber bir şeyi yemekten, onunla beraber bir şey içmekten çok hoşlanırdı. Hatırlarsanız daha önce bir bal şerbeti örneği vermiştik. Yani kendisine efendim bal ikram edilmişti yakınları tarafından. O da işte Resulullah Aleyhisselam kendisine geldiğinde o balı daha önce yememiş. Kendisine geldiğinde Resulullah'ın balı sevdiğini biliyor. Bal şerbetini sevdiğini biliyor. Resulullah Aleyhisselam yanına gelince işte efendim onun üzerine böyle ona hazırlık olsun diye bal şerbeti yaparak Resulullah Aleyhisselam'a ikram etmiştir. Hafsa annemizin Hazreti Peygamber'e karşı çok güzel, çok asilane davranışları, ahlaki boyutları var. Ama aynı zamanda babasıyla da, Hazreti Ömer radıyallahu anh babasıyla çok sıkı fıkılar. Efendim olayların hep içindedir. Hatta hani çok meşhurdur, hepiniz bilirsiniz. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanında Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman olduğu halde radıyallahu anhum ecmain Uhud dağına çıkmışlardı. Peygamberimiz, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman Uhud dağına çıkmışlardı. Onlar dağ üzerindeyken daha hafifçe sarsılmaya başladı. İşte o esnada alemlerin efendisi sallallahu aleyhi ve sellem ayağıyla yere vurup sakin ol ey Uhud, sakin ol. Senin üzerinde bir Resul, bir Sıddık ve iki şehit vardır buyurmuştu. Sakin ol ey Uhud, senin üzerinde bir Resul, bir Sıddık ve iki şehit vardır. Hadis-i şerifi hem Buhari hem Tirmizi hem Nesai rivayet ediyor efendim. Bu olayda Hazreti Ömer radıyallahu anh diyecek ki Allah'ım beni yolunda şehit olmak ve Resulünün beldesinde ölmekle bahtiyar kıl. Böyle dua ederdi mübarek. Bunu da Buhari rivayet ediyor. İşte Hazreti Hafsa annemiz diyor ki babamın bu duasını duyunca şaşırdım. Şimdi Hazreti Ömer Resulullah Aleyhisselam'ın bu yaşadıkları şeyi rivayet ediyor. Ondan da kızı rivayet ediyor işte annemiz. Yani Aleyhisselam sakin ol ey Uhud, senin üzerinde bir Resul, bir Sıddık ve iki şehit vardır diyor. Yani o da onların içindedir. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman. Sıddık, Hazreti Ebu Bekir. İki şehit, Hazreti Ömer'le Hazreti Osman. Müjdeyi alıyor, şehit olacaklar. Ama Hazreti Ömer'in özel bir isteği daha var. Nedir? Resul'ün beldesinde şehit olmak istiyor. İşte Hazreti Hafsa annemiz diyor ki bu olayı rivayet ederken, bize aktarırken, mübarek, ben diyor babamın bu duasını duyunca şaşırdım diyor. Nasıl olacak acaba dedim diyor. Bir gün diyor babama sordum diyor. Ey babam diyor. Hem Medine'de ölmek hem de şehit olmak istiyorsun. Bu nasıl olacak dedim yani. Şimdi genelde yani şehadet cihada çıkarsanız cihatta şehit olursunuz. Tabii ki süvari veyahut da piyade çıkarsınız Medine'den, savaşta şehit olursunuz. Ama bir tarafta hem Medine'de olacak hem şehit olacak. Ve Hazreti Hafsa'nız ben diyor şaşırdım, babama bunu sordum diyor. Bu nasıl olacak dedim. Ey babam, bir yandan şehit olmak istiyorsun ama bir yandan da Medine'de ölmek istiyorsun. Babam diyor bana şöyle cevap verdi. Allah isterse bunu gerçekleştirir. Allah her şeye kadirdir ey sevgili kızım diyor. Allah her şeye kadirdir. Biliyorsunuz Hazreti Ömer halifeliği döneminde Medine-i Münevvere'de sabah namazı kıldırırken hançerlenerek şehit edilmiştir. Böylece Resulullah Aleyhisselam o müjdesi de ortaya çıkmış ve Hazreti Hafsa annemiz bunu bize ifade etmişti. Aynı zamanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her Müslümanın şehadeti arzu etmesi gerektiğine işaret ederek buyuruyor ki Allah Teala'dan bütün kalbiyle şehitlik dileyen bir kimse yatağında ölse bile Allah ona şehitlik mertebesini ihsan eder. Evet. Bir başka hadis-i şerifte şehitliği gönülden arzu eden bir kimse şehit olmasa bile sıvabına nail olur buyurur. İşte Hazreti Hafsa annemiz Hazreti Peygamber'den sonra Hazreti Ebubekir halife olacak. Ondan sonra babası Hazreti Ömer halife olacak. Onda işte Rabbimin takdir ettiği süre dolunca, yıllara aylara girmiyorum. Konum çünkü o değil. Hançerlenecek ve bu şekilde şehiden vefat edecek, Resulullah Aleyhisselam'ın müjdesine nail olacak. Bu olayda bize Hazreti Hafsa annemiz rivayet edecek efendim. Ancak Hazreti Hafsa annemiz olayları naklederken, rivayet ederken bizim düştüğümüz hataya düşmez efendim. Biz maalesef bu hataya çok düşüyoruz. Yani sadece nakilciyiz. Yani bir hadiseleri, olayları araştırıyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz, okuyoruz, ezberliyoruz. Ondan sonra birilerine aktarıyoruz. Oysa annemiz böyle şeylerde biraz rahatsız oluyor. Yaşanmayan şeyin aktarılmasının manası yoktur. Yani samimiyetten bahsedelim, ihlastan bahsedelim, takvadan bahsedelim. Bunu nasıl aktaracağız? Samimi olacağız, ihlaslı olacağız, takva sahibi olacağız. Yani bunu yaşayacağız. Bu fiili bir harekettir. Ha, kavli hareket nedir? Ha, bunu da sözümüzle insanlara aktaracağız. Aynı zamanda bütün hayatımıza yansıyan, ibadet olarak yansıyan o kadar çok şey var ki, gerçi ibadet denince namaz, oruç, hac gibi şey anlaşılıyor ama yani Allah'ın razı olduğu şeyleri yapmak ibadet olduğu gibi Allah'ın razı olmadığı şeylerden sakınmak, kaçınmak da ibadettir. Ama bir de bu arada yani bazıların düştüğü hataya düşmeyeceğiz. Kalbim temiz olsun efendim, benim kalbim temizdir, bundan büyük ibadet yoktur diye. Yani kalp temizliği esastır. Ama kalp neyle temizlenir? Zikirle temizlenir. Kur'an'la temizlenir. Namazla temizlenir. Oruçla temizlenir. Teheccüdle temizlenir. Nafile oruçlarla, namazlarla, farzları zaten yapacağız. Böyle kalp ancak temizlenir. Hatta Hafsa annemiz bir namaz konusunda örnek veriyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nafile namazlarında efendim bazen diyor o kadar uzun okurdu ayakta dayanamazdı diyor. Oturarak diyor süreyi okuduğunu görürdüm ben diyor Aleyhisselam'ın. Hem diyor süreyi öyle yavaş yavaş okuyordu ki sure ondan uzun olandan daha uzun bir hale geliyordu. Yani okuyor okuyor ayakta çok yoruluyor, ayakları ağrıyor Aleyhisselam'ın. Oturuyor, okumaya devam ediyor. Yani biz namaza durduğumuzda, biz vazgeçtik nafilesinden, sünnetinden, biz farzlara durduğumuzda öyle hızlı okuyuveriyoruz, kısa kısa okuyuveriyoruz yani. Allah bizi affetsin. Hafsa annemiz öyle söylüyor. Resulullah Aleyhisselam diyor, nafile namazlarında diyor, süreyi okurdu, okurdu, okurdu, uzunca okurdu, yorulurdu, ayakta duramazdı, okumayı kesmezdi. Oturur okumaya devam ederdi. Bir insan zevk aldığı bir şeyi kolay kolay kesemez efendim. Biz zevk alamadık şu namazdan, şu zikirden, tefekkürden, teheccüden. Eğer zevk alabilseydik öyle kısacık kısacık okumazdık. Ya hiç okumuyorsak, kalkmıyorsak ne olacak bilmiyorum ama muhakkak ki kalkıyoruzdur, kılıyoruzdur. Biraz daha dikkat edelim. Hafsa annemiz bize bu konuda güzel müjdeler verir Peygamber Aleyhisselam'dan. Güzel müjdeler verir. İşte Aleyhisselam'ın gecesini bize anlatır Hafsa annemiz. Onun da gecesi başka aydınlıktı, gündüzü başka aydınlıktı. Biliyorsunuz Resulullah Aleyhisselam kendisi çok fazla ibadet eder. Ashabından o kadar fazla istemezdi. Biz çok az ibadet ediyoruz, başkasından çok fazla istiyoruz. Evet, işte Aleyhisselam bütün gece boyunca uyumuyor biliyorsunuz. Kalkıyor, teheccüd kılıyor uzun uzun, yatıyor. Bir daha kalkıyor, kılıyor uzun uzun, yine yatıyor. Tabii biz maalesef yani en erken yatanımız 12'yi bulunca, şimdi o saatte yatan bir insan gece kaç kere kalkabilir ki? Ancak bir kere bile olsun kalkmamız gerekiyor. Resulullah Aleyhisselam böyle kalkardı, teheccüdü kılardı, Kur'an-ı Kerim okurdu, tefekkür eder yatardı. Böyle kalkar yatar daha sonra diyor ki Hafsa annemiz. Sonra diyor Resulullah Aleyhisselam diyor müezzin sabah ezanı okuyunca onu işitince yine kalkar diyor. Abdestini alırdı. Efendim çok uzatmadan diyor iki rekat namaz kılardı. Ondan sonra diyor mescide geçer sabah namazı kıldırdı diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz, Hafsa annemiz her günü bir diğer gününden güzel, her günü bir diğer gününden bereketli, Hazreti Peygamber Aleyhisselam ile 8 yıl efendim beraber yaşadı. 8 yıl Hazreti Peygamberle beraberlik anını yaşadı. Bu beraberliğinde Hafsa annemizin az sonra biraz az bir şey değineceğim inşallah. Kardeşleri var malum. Ve bunlar arasında bilhassa Abdullah çok öne çıkacak. Hatta Abdullah güzel bir rüya görür. Çok güzel, çok manalı bir rüya görür Abdullah. Efendim rüyasını Resulullah anlatsın diye ablasını anlatır. Sorsun nedir ne değildir diye. Ablası Hafsa annemiz de kardeşi Abdullah'ın rüyasını Resulullah Aleyhisselam'a anlatır efendim. Anlatır. Resulullah Aleyhisselam çok tebessüm eder, hoşuna gider. Abdullah ne güzel, ne iyi bir gençtir der. Abdullah çocuk üstelik ama gençtir Aleyhisselam. Bir de gece namazı olsa der. Resulullah Aleyhisselam daha küçük yaşta Abdullah'ın gece namazı kılmasını istiyor ve bunu da ablası vasıtasıyla Abdullah'a ulaştırıyor. Ablasının Abdullah'a bunu ulaştırmasıyla artık Abdullah da diyecek ki ben Resulullah'tan bunu duyduktan sonra yaşadığım sürece hiçbir gece namazını bırakmadım diyecek. Bütün mesele öğrendiğimizi yaşamamızdır efendim. Öğrendiğimizi öğrenmek zorunda olduğumuzu yaşamamızdır. Yaşamak kadar güzel bir hayat yoktur efendim. Evet efendim, her şey ama her şey takdir üzere cereyan eder. Resulullah Aleyhisselam peygamberlik öncesi 40 yıl. 13 yıl Mekke dönemi, 10 yıl Medine dönemi, bu da 23 yıllık peygamberlik dönemi demek. 63 yıllık bir ömür 63 yıllık bir ömür ümmetin selameti için geçmişti. Hastalanıp 13 gün yatan, birazcık sağlığına kavuştuğunda hemen kalkıp ashabına nasihatlerde bulunan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nihayet iyice ağırlaştı. Hastalandığında diğer annelerimizin rızasını alarak Hazreti Ayşe annemizin odasına yerleşti. Ve orada hastalık sürecince orada bakıldı. Resulullah orada hizmet edildi. Bütün annelerimiz koşuşturdular. Bunu Hazreti Ayşe annemizi sizlerle paylaşırken de ifade etmiştik efendim. Bundan böyle hangi annemizi görürsek hep Resulullah'ın vefat sahnesi gelecek. Hicretin 11. senesi Rabiul Evvel ayının 12'si pazartesi. Miladi 8 Haziran 632. Kaba koştuk vakti. Güneş batıya doğru meylediyor. Mübarek dudaklardan dökülen son sözler. Ya Allah, Rafik-i Ala. Ya Allah, Rafik-i Ala. Ey Allah'ım, beni Rafik-i Ala'ya ulaştır. En yüceye ulaştır diye aleyhisselam dua edecek ve bütün alem bu büyük değeri o gün kaybedecek. Bu yara o gün kanadı, bu yara kıyamete kadar kanayacak. Resulullah Aleyhisselam'ın vefatı bütün herkesi sarsmıştır. Bu sohbetlerin birinde sizlerle paylaşmıştım ama yeri geldi diye bir kez daha paylaşmak istiyorum. Efendim, öğrencilerimize bazı vazifeler, ödevler veririz. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hayatını şöyle bir özet olarak yazınız diye bir ödev vermiştik. Uzunca yazan bir öğrencimiz beklediği notu alamayınca hocam dedi en uzun ben yazdım ancak yani zayıf değil notu güzel ama demek 100 bekliyor ki 100 alamamış. Biraz dedi sanki düşük geldi bana acaba nerede yanlış yaptım diye soruyor çocuk. Dedim ki ben ona ben size Resulullah Aleyhisselam'ın hayatını bütün olarak istemiştim. Ben yazdım hocam dedi bunlara. Bayağı da uzunca yazdım. Tamam da Aleyhisselam'ın vefat kısmı yoktu senin ödevinde. Öğrenci döndü bana. Hocam dedi ben onun vefatını yazamıyorum ki. Vefatını okuyamıyorum ki. Oraya gelince çok kötü oluyorum. Bana siz 100 defa ödev verseniz ben 100 defa bunu yazsam Resulullah'ın vefatını yazamam ki. Deyince ben çok duygulanmış. Ona o 100'ü vermiştim. Yanlış anlaşılmasın. Yani o duygu sömürüsü yaparak 100 alayım diye bunu yapmıyordu. Sonuçta eğitimciyiz yani. İnsanın az çok halinden anlarız. Yani Resulullah'ın vefatı bakın kaç asır önce vefat etmiş. Bugünün genci onun hayatını özet olarak yazarken vefat kısmını yazamadığını söylüyor. Yanlış anlaşılmasın. Büyüklerimizin üstadlarımızın, çok kıymetli hocalarımızın Resulullah'ı anlatan çokça eseri var. Fakir de az çok bir şeyler yazıp çiziyoruz biz de. Hepimiz anlatıyoruz onun vefatını. Yani anlatılmaz anlamına söylemiyorum. Ama bir hüzün olsun. Yani ne kadar üzülmüş çocukcağız Hazreti Peygamber'in vefatını yazamıyor. Şimdi Hazreti Hafsa annemiz Peygamberimiz Aleyhisselam'la beraber 8 altın yıl yaşıyor. 8 yıl yaşıyor. Resulullah'ın vefatın esnasında ancak 27 küsur yaşlarındadır. Ve Resulullah'ın vefatıyla sadece dul kalmıyor. Yetim kalıyor. Ümmetin yetim kalması gibi. Dolayısıyla sadece Hafsa annemiz de değil, bütün annelerimiz için, sahabe-i kiram için kullanabileceğimiz, ifade edebileceğimiz bir ifadeyi de paylaşalım. Peygamberimiz hayattayken onunla madden ve manen beraberlerdi. Birliktelik sırrına ermişlerdi. Beraberlik kıvamını yaşıyorlardı. Peygamberimizin aleyhisselam vefatından sonra da yine onunla beraberlerdi. Maddi beraberlik olmasa da manevi beraberlikti bu. Dolayısıyla her söz, hal ve hareketlerine Peygamberimiz Aleyhisselam yansıyordu. Öyleyse Peygamber Aleyhisselam'ın yani bizden istediğini biz onun istediği kıvamda yaşayabilirsek, Hafsa annemiz örneğinde olduğu gibi, diğer annelerimiz örneğinde olduğu gibi, onunla bu anlamda bir manevi beraberliği yakalamış oluruz. Çünkü madden onsuzdu belki ama manen hep onundaydı. Onu taşıyordu sürekli hayatına. Onu taşıyordu sürekli hayatına, her şeyine. Hazreti Hafsa annemiz radiyallahu anha, Peygamberimiz aleyhisselamdan neyi gördüyse, neyi öğrendiyse hayatı boyunca onu yaşamaya çalıştı. Resulullah aleyhisselamdan 60 hadisi şerif rivayet etti. 60 hadisi şerif rivayet etti. Bu hadislerden aslında bir ders düşünmüştüm ama çokça annelerimizi, ya daha doğrusu tüm annelerimizi göreceğimiz için sadece müsned kısımlarına girsem hadislerin çokça vaktimizi alacağı için sadece bir örnek ifade edeyim size. Resulullah Aleyhisselam yatağına girdiğinde sağa doğru şöyle döner yatar. Ya Rabbi derdi. Ya Rab, kullarını dirilttiğin gün beni de azabından koru. Ya Rab, kullarını dirilttiğin gün beni de azabından koru. Bunu 3 defa diyor, tekrar ederdi diyor annemiz. Bunu Peygamber Aleyhisselam söylüyor. Hafif sesle söylüyor ki annemiz öğrensin. Ve bunu okusun, sığınsın buna. Buna hazırlık yapsın ve aynı zamanda nakletsin. Biliyorsunuz İslam aynı zamanda nakil dini. Bu şekilde bu güzel veciz söz kıyamete kadar gönülden gönüle aktarılacak. Evet, öleceğiz ve dirileceğiz. Her şeyimize örnek olan Peygamberimiz Aleyhisselam bize bakın kısa bir sözde ne kadar çok şey anlatıyor. Ya Rabbi, kullarını dirilttiğin gün beni de azabından koru. 3 defa yattığında bunu söylüyor. İnşallah hep beraber bunu söyleyelim efendim. Hazreti Hafsa annemiz gerek Peygamberimiz Aleyhisselam hayattayken ve gerekse Peygamberimiz Aleyhisselam vefat edince o kendisini tasdik eden Hazreti Cebrail'in gelip Resulullah'a söylediği gibi, yani çok özrü olmadıkça, çok rahatsız, sıkıntısı olmadıkça, misafiri olmadıkça gündüzleri hep bir nafile oruçla geçirir, namazları da gecelerde namazdan teheccüdlerle geçirirdi. Ve özellikle Kur'an üzerine çok özel bir gayreti vardı. Biliyorsunuz Kur'an hafızıydı Hafsa annemiz. Kur'an-ı Kerim onun hep öne aldığı, Kur'an olmadan olmaz diyen annelerimizden biriydi. Kur'an olmayınca bu iş olmaz diye. Bundan dolayı Resulullah madden hayattayken, vefatında manen beraberliğinde, Kur'an'ı eksik etmediği gibi hayatından okumasından insanlara da öğretiyordu. Yalnız bizim şöyle bir hatamız var. Bilhassa Kur'an-ı Kerim öğrenme, öğretme, okuma, hayata yansıtma noktasında yani anlamaktan biraz uzak düştük Kur'an-ı Kerim'i. Elbette bütün hepsini çok uzmanca anlayalım diyemiyorum. Yani anlasak elbette çok iyi olur ama en azından şu namazlarda okuduğumuz sureleri olsun bir anlayabilsek. Yani şöyle bir düşünelim. Kaç tane sureye mana verebiliriz? Ya ondan şimdi şu elem tereden aşağısı dediğimiz orada kaç tane sure var Allah aşkına? Efendim her akşam okuduğumuz Amener Resulü, sabah okuduğumuz, akşam namazında okuduğumuz efendim Huvellahu lezi diyebildiğimiz 3 tane ayet. Kaçının manasını biliyoruz? Her namazda tesbihattan önce okuduğumuz ayet-el kürsi. Efendim bilmiyoruz. Aslında bunlar ayıp şeyler yani. İlla Arapça eğitim olmak gerekmiyor ki yani. İnsanlar bir sanatçıyı seviyorlar. Kaç tane şarkısının türküsünü ezberliyorlar. Ve onlar anlıyorlar yani. Onları okuyunca, dinleyince duygulanıyorlar. Biz niye Kur'an-ı Kerim okuyunca duygulanamıyoruz dinleyince? Yani geçici duygudan bahsetmiyorum ben. Kalıcı duygudan bahsediyorum. Anlamıyoruz ki. Kur'an-ı Kerim anlaşılsın diye gönderildi. Anlaşılsın diye gönderildi. Dolayısıyla Hafsa annemiz demek, Kur'an demek, neden böyle söylediğimizi eğer zamanımız yetirse ileride bunu göreceğiz. Hatta ne oldu ne olmaz diye madem geldik o mevzuya girelim. Sonra hani sona kalan dona kalır derler ya, bu önemli bir konudur. Yani ihmale gelmez. Biz bu bölüme en büyük emanet başlığını atarız sürekli. Yazımlarımızda, sohbetlerimizde, paylaşımlarımızda en büyük emanet. Efendim, nedir bu? Hazreti Hafsa annemiz radıyallahu anha, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra da dedik ya, züht ve takva gülleriyle bezeli bir hayat yaşamaya devam etti. Hazreti Ebubekir halife seçildi. Onun halifenin ilk icraatlarından biri Kur'an hizmetiydi. Hazreti Hafsa annemizin teklifi, ayrıntıya girmeyeceğim. Hafsa annemizin babası Hazreti Ömer'in teklifiyle Zeyd bin Sabit komisyon başkanlığıyla parça parça yazılı Kur'an-ı Kerim'i Musaf haline getirdi bir araya. Cem etti Kur'an-ı Kerim'i. Buna Musaf-ı Şerif dendi. Ve bu kitap efendim halife nezdinde muhafaza edildi. Sadece böyle sarıp sarmalayıp da dolaba konmadı. Kitap hep hayata hükmetti. Kitapla bir sistem kuruldu. Kitapla yükseldi. Kitapla yürüdü. Evet. Hazreti Bekir Adıyla'nın vefat edince bu emanet Hazreti Ömer'e geçecek. Hazreti Ömer halife oluyor malum. Hazreti Ömer de Hazreti Peygamber'de Hazreti Bekir'de olduğu gibi yine Allah'ın ahkamıyla efendim insanları yönettiler, idare ettiler. Kur'an eksenli bir sistem kurulmuş. İnsanlar Kur'an etrafında toparlanmış. Allah'ın kitabıyla icraatlar yapılıyordu. Hazreti Ömer radıyallahu an şehit edilince bu değerli emanet Hafsa annemize verildi efendim. Hafsa annemize verildi. Dolayısıyla Hafsa annemiz hayatı anlatıldığında kısa uzun ön cümle olarak Kur'an'ı muhafaza eden annemiz diye de ifade edilir. O yüzden biz de en büyük emanet ifadesini kullanıyoruz bu bölümde. Şimdi yani bazen yorumlar yapılıyor işte çok emin bir insandı, güvenilir insandı, mertti. Yani niçin Kur'an-ı Kerim onun yanında muhafaza edildi sorusu sorulduğunda. Ya biz şimdi bunların tamamı yorum. Hafsa annemiz şundan dolayı Kur'an-ı Kerim bana tevdi edildi ifadesini kullanmadığı için biz bu yorumlarımızda isabet de ederiz, hata da ederiz. Ama burada dikkat edilmesi gereken bir şey, bir genellemeyi ortadan kaldırıyor bu ifade. Nedir genelleme? İşte o dönemlerde kadınların hiçbir değeri yoktu, kıymeti yoktu. Kadınlara kıymet verenler var, vermeyenler var. Bugün de aynıdır aslında yani. Ancak yani şu da var ki kıymetini yitirenin kıymeti olmaz efendim. Kıymetini yitirenin kıymeti olmaz. Kitabın dışında hayat yaşayanların kıymeti yoktur. Hiç kusura bakmasınlar. Hiç kusura bakmasınlar. Kıymet ölçüsüyle kıymetlenir. Ölçü olmayınca kıymet de olmaz. Şimdi öyleyse insanları kitap etrafında toplamak, yani kitabı olduğu halde insanların kitapsız hayat yaşadıkları için bu kıymeti kaybetmiş oluyorlar. Kitaplı olduğumuz halde kitapsız bir hayat yaşıyor gibi bir duruma düşersek bu çok kötü olur. İşte Hafsa annemiz bir yandan zaten hafıza annemiz. Elinde Musaf-ı Şerif, kendisine emanet, eve tek nüsa, Evet, Teknusa efendim. Yer yer babasının vefatından sonra malum haliniz Hazreti Osman halife oldu. Hazreti Osman bu insanları yönetirken yer yer kendisi gidip aldı. Bazen hanımını gönderip aldırdı. Bazen işte erkanından, yönetimden birini gönderip aldırdı. Yani Kur'ansız o da hiç kimseyi idare etmedi. Zaten onun da en büyük özelliği az sonra gelecek. Hazreti Hafsa annemiz elinde Mushaf-ı Şerif, ondan muhafaza ediliyor. Efendim şu ifadeyi kullanmakta zorlanıyorum. Zaten farkındasınız siz de. Hani kitaplarda şöyle geçer. İhtiyaç hasıl oldukça Hafsa annemizden Kur'an-ı Kerim alınırdı. Mushaf-ı Şerif alınırdı. İhtiyaçtan sonra Hafsa annemize iade edilirdi. Tekrar ihtiyaç oldukça alınırdı. Şimdi kötü bir cümle değil belki ama ben bu cümleyi kullanmaktan imtina ediyorum. Korkuyorum. Çünkü nefes almaya ne kadar ihtiyacımız varsa kitaba da o kadar ihtiyacımız var. Yani hepimizin evinde kim bilir kaç tane Kur'an-ı Kerim var. Kim bilir kaç tane Kur'an-ı Kerim var. Elimize kaç defa alıyoruz her gün. Kitabımıza ne kadar tanışıyoruz. İşte Hafsa annemizi farklı kılan bu. Ayşe annemizle de benzeri bir şey gördük. Bizzat kendisi söylüyordu mübarek. Diyordu ki işte hangi ayet nerede nasıl oldu, hangi süre, hangi konu üzerine indi hepsini biliyorum diyordu Ayşe annemiz. Bunları sizlerle paylaşmıştık. Yani onun Kur'an konusundaki hassasiyetini paylaşmıştık yani. Hangi annemiz olursa olsun hassas bu konuda. Ama şu anda farklı bir şeyle karşı karşıyayız. Çünkü Ayşe annemiz hayatta. Ayşe annemiz hayatta. Hafsa annemiz de hayatta. Birçok annelerimiz hayatta. Onları sırasında göreceğiz. Ama Mushaf Şerif Hafsa annemize tevdi ediliyor. Belki Allah en iyisini bilendir. Biz bilemeyiz. Ancak Hazreti Ömer vefat edince, yani halifenin kızı, müminlerin annesi, belki sıfatıyla ona tevdi edildi. Diğerleri emin değiller anlamına gelmez ki. Hazreti Osman halife sıfatıyla işte yer yer alıyor Mushaf-ı Şerif'i, icraatlarını yapıp tekrar Hafsa annemize tevdi ediyordu. Ancak zaman içerisinde tabii fetihler devam ediyor. Yani sürekli fetihler var. Devlet sınırları büyüyor. Yeni kentler, yani eski şehirler alınıyor, İslamlaştırılıyor. Yeni şehirler kuruluyor. Sınırlar genişliyor. Tek Mushaf yetmedi. Hazreti Osman radıyallahu anh yine bir komisyon kurdu. Bu komisyonun başında yine Hazreti Zeyd bin Sabit var. Hafsa annemizden Mushaf-ı Şerif alındı. O esas tutularak bundan çoğaltıldı. O an için 6 ana bölgeye göndermek için 6 nüsa halinde çoğaltıldı Kur'an-ı Kerim. Ve Mushaf-ı Şerif denen asıl nüsa yine Hafsa annemize tevdi edildi. Ve diğer 6 nüsa işte o önemli büyük kentlere gönderildi. Biri de halifenin yanındadır. Buna rağmen halife onu da yer yer öte biriye gönderecek. Ve tabii ki ihtiyaç hasıl olduğunda ben de kelime bulamıyorum kullanayım. Yine Hafsa annemizden alacak. Gerekli icraatları yaptıktan sonra annemizi iade edecek Mushaf-ı Şerif'i. Şimdi bu konuda en fazla yazılar bu konuda yazılmıştır Hafsa annemizle ilgili. Yani Kur'an ona emanet. Kur'an ümmete emanet. Kur'an bize emanet. Evet. Emaneti en güzel bir şekilde muhafaza eden emin annemiz. Biz emin annemizin emin evlatları mıyız? Resulullah Aleyhisselam'ın tebessümle bakacağı ümmeti miyiz? Bu konuda çok düşünmek lazım. O yüzden bazı yerlerde böyle sesimizi de artırarak bu iş Kur'ansız olmaz. Müslümanın hayatının merkezinde Kur'an-ı Kerim olmalı. Çünkü Allah'ın kitabı olmadan Allah'a gidilmez. İslam anlaşılmaz. Hiçbir şey anlaşılmaz. Birçok hikaye dinliyoruz, olay dinliyoruz. Dinlemeyelim demiyorum. Ben de anlatıyorum. Ama merkezde Kur'an-ı Kerim olmalı. Yalnız Kur'an-ı Kerim olmalı diye değil. Bir kere en azından namazlarımızda namazımızı sıhhatli tutacak bir şekilde Kur'an-ı Kerim'i okumasını bilmemiz lazım. Bu temel esastır malum haliniz. Allah'ın kitabını okumayı çok iyi bileceğiz. Güzel ve düzgün okuyacağız. Annemiz öyle okurdu çünkü. Çok güzel, çok düzgün Kur'an-ı Kerim okurdu. Bu düzgün okuma, güzel okuma, bir de bunu anlamaya yönelince çok daha farklı şeyler olur insan hayatında. Tabii ne kadar anlıyoruz. Yani anlamalısınız deyip, anlamalıyız deyip, yani topu başkasına atmanın manası yoktur. Az önce söyledim işte. Hepimiz namaz kılıyoruz. Namaz sureleri diye meşhur olan Elem Tele ve aşağısı kaç tane sureye meale bakmadan bütün sureye mana verebiliriz ki? Her namazda tesbihat öncesi ayet-el kürsi okuyoruz. Bir ayet. Az uzunca ama bir ayet-i kerime sonuçta. Bunun tamamına mana verebilir miyiz? Yıllardır okuyoruz yani. Efendim işte yatsıdan sonra Amin Resulü okuyoruz. Akşamleyin ve sabahleyin Hu'l-Lavlezi okuyoruz. Mana verebilir miyiz? Yok. Olmadı işte. Geliniz, madem kendisine Kur'an emanet edilen ve yanında Kur'an-ı Kerim'i muhafaza eden annemizi paylaşıyoruz. Geliniz şöyle bir şeye niyetlenelim bugün ve inşallah buna uyarsak her birimize güzel ufuk açacaktır. Açalım bir güzel mealden. Efendim, ayet-el kürsünün mealini bir kağıda yazalım veya bilgisayarımıza da yazabiliriz, telefonumuza. Zaten var birçok kayıtlarda görüyorsunuz, biliyorsunuz. Amine Resulü'nün mealini yazalım. Huvallavledi'nin mealini yazalım. Elim, tere ve aşağısındaki surelerin mealini yazalım. Namaz kılacağız. Ne okuyacağız işte? Elim, tere ve aşağısını okuyacağız. Açalım önce bir okuyalım. Mealde okuyalım. Namazı ondan sonra kılalım. Ben namazda sakın yanlış anlaşılmasın. Namazda meal okuyun demiyorum. Böyle kimse diyemez zaten. Namaz Arapça asıyla okunur. Ama namazdan önce bir okusak. Namazımız bitti. Tesbihat çekeceğiz. Ayet-el Kürsi'yi okuyalım. Sonra açalım kağıdı, bir de mealini okuyalım. Birkaç gün sürdürürsek bu meali öğreniriz biz. Ne diyor Allah-u Teala bize? Kitap bana ne diyor? Rabbim bana ne diyor? Ne zaman bunu öğreneceğiz biz? Birkaç tane sure olsun. Ne zaman öğreneceğiz? İşte annemiz Hafız, Hafıza annemiz. Hazreti Hafsa annemiz. Ha şimdi şöyle diyebilirsiniz. Ya hocam öyle diyorsunuz da o Arap'tı zaten. Arapça konuşuyorlardı. Tamam, doğru söylüyorsunuz. Ama Kur'an-ı Kerim sadece Araplara gelmedi ki, ben Müslümanım. O yüzden geliniz birbirimize söz verelim. Bazı ayetlerin, surelerin meallerini bir kağıtlara yazalım. Telefonumuza, tabletimize alalım bunu. Bir kağıtlarda olsun olmazsa. Efendim namazların sonunda şöyle bakarak bir okuyalım. Ve Allah'a hamd edelim. Resuluna salat ve selat edelim. Hafsa annemizi de hayırlı analım. Çünkü Hafsa annemizi anlamak bu anlama gelir. Kur'an olmadan olmaz diyerek yine bugünkü dersimizi bitirelim. Allah hem sizi hem bizi kitabından ayırmasın. Elimizde, evimizde kitabımız olduğu halde kitapsızlar gibi yaşamaktan hepimizi muhafaza eylesin diyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.